Ayrım 4. Whisper eski bir mumlu bez ve bir parça kömür çıkarttı. Kucağına yerleştirdiği mumlu bezin üzerine basit bir kroki karaladı.
Batanseros'un İspanyolca kelime anlamı katliam demektir diye fısıldadı. Ada bir U şeklindedir. Limanın girişi doğuya doğru, yani okyanusa bakar. Bu noktaya.
U şeklinin sol tarafına kömürü dokundurdu.
Buraya Punta Matanseros derler. Yani Matanseros'un ucu. Burası Kazaya'nın kalesini inşa ettiği yer. Bu noktanın zemini rakım olarak daha düşüktür ve burası daha düz bir alandır. Kalenin bulunduğu yer deniz seviyesinden yaklaşık 30 metre yüksekte.
Hunter anladığını belirten bir hareketle başını salladı ve Whisper'ın şeytan öldürenden bir yudum almasını bekledi.
Kale sekizgen şeklinde bir yapı. Taştan duvarların her biri yaklaşık 10 metre yüksekliğinde. İçeride bir milis garnizonu bekliyor.
Nasıl bir güce sahipler?
Kimine göre 200 birlik, kimine göre de 300, 400 asker bile diyenler olmuştur ama ben pek sanmıyorum.
Hunter tekrar başını salladı. 300 asker olduğunu varsayacaktı.
Peki ya toplar?
Hırıltılı sesiyle, toplar kalenin sadece 200'ünde dedi Whisper. Bir grup toplar okyanusa, yani doğuya bakıyor. Bir diğer grup da güneye, yani limana bakıyor.
Ne tür toplardan bahsediyoruz?
Whisper ürpertici bir kahkaha attı.
İşte bu kısmı çok enteresan Kaptan Hunter. İspanyolların Culebrina dedikleri ince 24 libre fırlatma kapasiteli bronz döküm toplardan.
Kaç tane var?
10, belki 12.
Hunter da bu bilgiyi son derece ilginç bulmuştu. Culebrinalar, ya da İngilizlerin tabiriyle culverinler, dipnot, 15-16. ve 17. yüzyıllarda kullanılan ağır, uzun menzilli ortaçağ topu, en güçlü silahlar olmadıkları gibi gemi içi kullanımları da pek yaygın değildi. Daha güdük toplar, uyruk fark etmeksizin, gemilerin standart silah donanımı arasına çoktan girmişti. Culverinler daha eski silahlardı. Ağırlıkları 2 tondan fazla, uzunlukları da 4,5 metreydi. Bu uzunluktaki toplar sadece uzak menzile ateş ettiklerinde etkili oluyorlardı. Ağır gülleler fırlatabiliyor ve çabuk doldurulabiliyorlardı. Deneyimli topçuların elinde bu silahlarla dakikada bir atış yapılabilirdi.
Kalenin iyi tasarlandığını anlıyorum diye onayladı Hunter. Topların komutası kimde?
Bosquet denilen adamda.
Adını duymuştum dedi Hunter. Renault'un isimli gemiyi de o batırmamış mıydı?
Ta kendisi dedi Whisper.
Demek ki topçuları iyi eğitimli olmalı diye düşündü Hunter.
Whisper dedi. Topların sabit bir şekilde monte edilip edilmediğini biliyor musun? Whisper cevap verene dek uzunca bir süre ileri geri sallanmayı sürdürdü.
Delirmiş olmalısın Kaptan Hunter.
Nasıl yani?
Karadan saldırmayı düşünüyorsun.
Hunter evet anlamında başını salladı.
Asla başarılı olmaz dedi Whisper.
Haritayı hafifçe dizlerine vuruyordu.
Edmunds da bunu başarabileceğini düşünmüştü. Ancak adayı gördükten sonra bundan vazgeçti. Buraya bak, batıdan karaya yanaşırsan.
U şekilli adanın arka kıvrımını gösteriyordu.
Kullanabileceğin bir koy bulacaksın. Fakat Matanseros'un limanına karadan ulaşabilmen için Lares Dağı'na tırmanman gerek.
Hunter sabırsızlığını ifade eden bir el hareketi yaptı.
O yamacı tırmanmak bu kadar da zor mu?
Zor değil, imkansız dedi Whisper. Sıradan adamların başarabileceği bir iş değil. Bu noktadan, yani batı kıyısı körfezinden itibaren yaklaşık 150 metre kadar hafif bir eğimle tırmanan bir yamaç var. Ama bu bölge hem sıcak hem de yoğun bir ormanla kaplı. İçilebilir su kaynağı bulunmayan bu ormanda bir sürü de bataklık var. Buralarda dolaşan devriyeler olacaktır. Devriyeler sizi bulup öldürmezse ya da ateşli hastalığa yakalanıp ölmezseniz kendinizi Lares Dağı'nın eteğinde bulacaksınız. Yamacın batı tarafı 90 metre yüksekliğinde dik bir uçurum. O kadar dik ki üzerine kuş bile konamaz. Sürekli esen şiddetli bir rüzgar var.
Tırmanabildiğimizi varsayalım dedi Hunter. Sonrasında ne var?
Yamacın herhangi bir zorluk çıkarmayacak doğu tarafı var dedi Whisper. Ama buraya kadar varabileceğinizi hiç sanmıyorum.
Peki ya varsaydık dedi Hunter. Matanseros'un topları bize bir tehlike arz eder mi?
Whisper hafifçe omuz silkti.
Toplar denize bakıyor Kaptan Hunter. Kazaya aptal değil. Karadan bir saldırının imkansız olduğunu iyi biliyor.
Her zaman bir yol vardır.
Whisper cevap vermeden önce sandalyesinde uzunca bir müddet sallandı ve "Her zaman yoktur" dedi sonunda. "Her zaman yoktur."
Karagöz ya da Yahudi lakaplı Don Diego de Romano, Farrow sokağında bulunan dükkanında tezgahının başındaydı. Sol elinin baş ve işaret parmakları arasında, o elde hala yerinde duran parmaklardı bunlar, tutmakta olduğu bir inciyi yakından inceliyordu.
"Çok değerli" diyerek inciyi Hunter'a geri verdi. "Saklamanı tavsiye ederim."
Karagöz hızlıca gözlerini kırptı. Gözleri bir tavşanınkileri andıran pembelikteydi. Neredeyse her an gözleri sulanırdı ve bazen de akan gözyaşlarını eliyle silerdi. Lakabını sağ göz bebeğinin yakınlarında bulunan büyük siyah noktaya borçluydu.
"Sadece bu inci için buraya kadar zahmet etmiş olamazsın Hunter."
"Haklısın Don Diego." Yahudi başını salladı ve tezgahın başından kalktı. Dar dükkanın diğer ucundaki sokak kapısına kadar giderek kapıyı örttü. Ardından pencere panjurlarını kapadı ve Hunter'a doğru döndü.
"Pekala.
Sağlığı nasıl Don Diego?"
"Sağlığım" dedi Don Diego ellerini cebinin içine gizleyerek.
Yaralı sol eli konusunda hassastı.
"Sağlığım her zamanki gibi işte, iyi sayılırım. Ama buraya geliş sebebini sağlığımı sormak olmadığına eminim."
Etrafına bakınarak "Dükkanda işler yolunda mı?" diye sordu Hunter. Tezgahlarda altın mücevherler duruyordu. Yahudi neredeyse 2 yıldır bu dükkanda kuyumculuk yapıyordu. Don Diego yerine oturdu. Hunter'a bakarak sakalını çekiştirdi ve gözlerinden akan yaşları sildi.
"Hunter, alınmak üzereyim. Aklından geçeni söyle artık."
"Merakından soruyorum" dedi Hunter. "Hala barutla oynuyor musun?"
"Barut mu dedin?"
Yahudi ona söyleneni anlamamış gibi çatık kaşlarla etrafa bakıyordu.
"Hayır" dedi, "artık barutla oynamıyorum. O olaydan beri.
3 parmağı eksik olan elini kaldırarak gözünü gösteriyordu.
"Artık barutla oynamıyorum."
"Fikrin değişebilir mi?"
"Asla."
"Asla çok uzun bir zaman."
"Asla derken ciddiyim Hunter."
"Kazayaya saldırmak için kullanacak olsak bile mi?" Yahudi homurdandı tok bir sesle.
"Kazaya" diye tekrar etti. "Kazaya Matanzeros'ta güvendi, oraya kimse saldıramaz."
"Ben saldıracağım" diye yanıtladı Hunter sakin bir ses tonuyla.
"Geçtiğimiz yıl Kaptan Edmonds'ın da böyle bir niyeti vardı."
Don Diego olayı hatırlarken suratını buruşturdu.
"O saldırının finansmanlarından biriydi.
50 sterlinlik yatırımı boşa gitmişti."
"Matanzeros ele geçirilemez Hunter. Kibrinin mantığını gölgelemesine izin verme. Kaleyle baş edilemez."
Yanağından süzülen yaşlarını sildi.
"Ayrıca orada bu riske değecek hiçbir şey yok."
"Kalede hiçbir şey yok" dedi Hunter, "ama ya limanda?"
"Liman mı?"
Yahudi yeniden boşluğa bakıyordu.
"Ne olabilir ki limanda?" Ağustos fırtınasında kaybolan kalyonlardan bahsediyor olmalısın, doğru mu?"
"Evet, onların birinden."
"Bunu nereden biliyorsun?"
"Sadece biliyorum."
"Sadece bir tane olamaz."
Yahudi hızla gözlerini kırpıştırdı. Sakat elinin işaret parmağıyla burnunu kaşıdı. Konuşulanların kafasını karıştırmış olduğuna dair kesin bir belirtiydi bu.
"Muhtemelen ambarları tütün ve tarçınla doludur" dedi karamsarlıkla.
"Muhtemelen altın ve incilerle doludur" dedi Hunter. "Dediğin gibi olsaydı yakalanmayı göze alır ve doğruca İspanya'ya doğru yol alırdı. Bunun yerine Matanzeros'a gitti. Çünkü içindeki hazinenin ele geçirilmesi riskini göze alamadılar."
"Belki de..."
Hunter dikkatli Yahudi'ye baktı. Adam iyi rol yapıyordu doğrusu. "Doğru
söylediğini varsaysak bile" dedi Yahudi sonunda. "İlgilendiğim bir konu değil. Matanzeros limanına demirlemiş bir hazine kalyonu. Neredeyse Kadiz limanındaki herhangi bir gemi kadar güvendedir. Kale o gemiyi koruyor ve Matanzeros kalesi ele geçirilemez."
"Doğru" dedi Hunter, "ama limanı koruma altında tutan toplar patlayıcı ile imha edilebilir. Tabii sağlığın el veriyorsa ve yeniden barutla oynamak istiyorsan."
"Gururumu okşuyorsun."
"İnan bana, böyle bir amacım yok."
"Sağlığımın bu konuyla ne alakası var?"
"Kafamdaki plan" dedi Hunter, "belli zorlukları da beraberinde getiriyor." Don Diego'nun suratı asıldı.
"Seninle gelmem gerektiğini mi söylemeye çalışıyorsun?"
"Elbette, ne sanmıştın?"
"Para istediğini sanmıştım. Seninle gelmemi mi istiyorsun?"
"Gelmen şart Don Diego." Yahudi bir anda ayağa dikildi ve heyecanla,
Kazaya'ya saldırmayı dedi. Son 10 yıldır her gece bu adamın ölümünü hayal ettim Hunter, rüyalarımda.
İleri geri gidip gelmeyi kesti ve Hunter'a baktı. Eminim senin de geçerli nedenlerin vardır.
Hunter başını sallayarak var dedi. Ama bu yapılabilir mi? Bunu başarabilir miyiz?
Başarabiliriz Don Diego.
Heyecanlı bir sesle, o halde planını anlat, dinliyorum dedi Yahudi. Özellikle de nasıl bir patlayıcı istediğini bilmem gerekiyor.
İhtiyacım olanı icat etmen gerekecek dedi Hunter. Daha önce hiç yapılmamış bir şey yaratmalısın.
Yahudi gözlerini silerek, dinliyorum dedi, anlat bakalım.
Hem berber hem cerrah olan Bay Anders herkes tarafından tanınan becerikli bir denizciydi. Anders dikkatle hastasının ensesine bir sülük yerleştirdi. Yüzü havlu ile örtülmüş, arkasına doğru yaslanmış olan adam sülük ensesine değer değmez omurdandı. Sülük hemen kanı emmeye ve şişmeye başlamıştı. Bay Anders kendi kendine şarkı mırıldanıyordu.
İşte oldu dedi. Birazdan kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz.
İnanın bana daha rahat nefes alacak ve hanımları etkileyecek bir performansa kavuşacaksınız.
Havlunun altından adamın yanaklarını eliyle hafifçe okşadı.
Biraz hava almak için kapının önüne çıkacağım. Kısa bir süre sonra dönerim.
Bu sözleri takiben Bay Anders kendisine kapı önünden işaret etmiş olan Hunter'ı görmek üzere dükkanın önüne çıktı. Bay Anders kısa boylu ama hareketleri hızlı ve zarif bir adamdı. Dans eder gibi yürürdü. Diğer cerrahların aksine müdahaleleri sonucunda hastaları sağ kaldığı için limanda mütevazi bir iş yeri kurabilmişti. Fakat asıl ve en önemli becerisi yelkenli gemiyle kıvrak manevralar yapabilmesiydi. Dümeninde olduğu gemiyle bağ kurabilen nadir adamlardan biri olan Anders bu konuda gerçekten de sanatını konuşturuyordu.
Anders Hunter'a tıraş olmaya mı geldin kaptan diye sordu.
Hayır, mürettebat topluyorum.
Öyleyse bir cerrahınız oldu dedi Anders. Peki yapacağımız seferin amacı nedir?
Hunter sırıtarak kerestelik ağaç kesmeye gidiyoruz dedi.
Ağaç kesmeye her zaman varım dedi Anders. Ama kimin ağaçlarını keseceğiz?
Kazaya'nın. Anders'ın alaycı ifadesi bir anda kaybolmuştu.
Kazaya? Matanseros'la mı gidiyorsun?
Yavaş konuş dedi Hunter sokağa bakınarak.
Kaptan, intihar Tanrı'nın gözünde büyük bir suçtur.
Sana ihtiyacım olduğunu biliyorsun dedi Hunter.
Ama hayat değerlidir kaptan.
Altın da öyle dedi Hunter. Anders sessizce durdu ve yüzünü buruşturdu. Tıpkı Yahudi ve kasabadaki herkes gibi Matanseros kalesinde altın olmadığını biliyordu.
Bilmem gerekeni açıklamak niyetinde misin?
Açıklamasam daha iyi.
Ne zaman yelken açacaksın?
2 gün içerisinde.
Ama bu koyunda bize sebeplerini anlatırsın değil mi?
Söz veriyorum. Anders Hunter'ın uzatmış olduğu eli sıktı. Bu sırada içeride beklemekte olan hastadan homurtular yükseliyordu.
Eyvah zavallı adam dedi Anders. Koşar adımla içeriye girdi. Sülük kanı emdikçe şişmişti ve ahşap zemine kırmızı damlalar akıtıyordu.
Anders'ın sülüğü alması ile birlikte adamdan bir feryat yükseldi.
İşte sakin olmalısınız ekselansları.
Suratındaki havluyu alıp ensesini temizlerken
ahlaksız bir korsandan başka bir şey değilsin dedi Sir James Almond.
Lazio, Lime yolundaki bir genel evde etrafındaki gülüşen kadınların ortasında oturuyordu. Lazio Fransız asıllıydı. Lakabını Fransızca gözler anlamına gelen L'œil kelimesinin yanlış telaffuzundan almıştı. Lazio'nun gerçekten de büyük parlak efsanevi gözleri vardı. Gözleri gece karanlığında herkesten daha iyi görürdü. Hunter birçok kez gemilerini kayalık ve sığ sulardan geçirmek için Lazio'nun kılavuzluğuna güvenmişti. Bir kedi gibi kıvrak olan Lazio aynı zamanda son derece usta bir nişancıydı. Kollarını etli butlu bir hayat kadırına dolamış olan Lazio,
"Hunter!" diye kükredi. "Hunter gel bize katıl!"
Kızlar saçlarını karıştırarak gülüşüyordu.
"Baş başa konuşalım."
"Çok sıkıcısın," dedi Lazio kızların her birini teker teker öperek.
"Birazdan geri dönerim şeker şeyler," deyip Hunter ile uzak bir köşeye geçtiler.
Kızlardan biri onlara bir ufak sürahi dolusu şeytan öldüren ve 2 bardak getirdi. Hunter Lazio'nun geniş omuzlarına, kıvırcık saçlarına ve sakalsız yüzüne baktı.
"Sarhoş musun Lazio?"
"Henüz sarhoş olmadım kaptan," dedi Lazio. "Aklından geçenleri rahatça anlatabilirsin."
"2 gün sonra bir sefere çıkmayı düşünüyorum."
Evet. Lassie bunu duyunca birden ayılıvermişti. Kocaman açılmış gözleri Hunter'a odaklandı. Nereye gidilecek? Matanzeros'a. Lassie kükrüyormuşçasına güldü. Bu kadar narin bir bedenden çıkmaması gereken tuhaf bir ses tubu. Matanzeros'un kelime anlamı katliam demek ve duyduklarım doğruysa bu isim orada olanları iyi özetliyor.
Fark etmez dedi Hunter.
Haklı nedenlerin olmalı.
Var tabii.
Daha fazla bir şey duymasına gerek kalmayan Lazio onu başıyla onayladı. Akıllı bir kaptan yola çıkmadan adamlarıyla planının tamamını paylaşmazdı. Nedenlerin bu seferin risklerini görmezden gelecek kadar güçlü mü?
Öyle.
Lazio Hunter'ın yüzündeki ifadeye bakıyordu. Mürettebatında bir kadın olmasını arzu ediyor musun?
Bunun için buradayım.
Lazio tekrar güldü ve sanki orada bir şey yokmuş gibi ufak göğüslerini kaşıdı. Bir erkek gibi giyiniyor, davranıyor ve dövüşebiliyor olsa bile Lazio aslında bir kadındı. Gerçek hikayesini çok az kişi bilirdi ama bilen kişilerden biri de Hunter'dı. Lazio İngiliz bir denizcinin kızıydı. Lazio'nun annesi kocası seferdeyken hamile kaldığını öğrenmiş ve sonrasında bir erkek çocuk doğurmuştu. Her nasılsa kocası seferden geri dönmemiş ve ondan bir daha haber de alınamamıştı. Aradan daha birkaç ay geçmemişti ki kadın yeniden hamile kalmıştı. Skandal çıkmasından korktuğu için yakınlardaki başka bir köye kaçarak bir kız çocuğu yani Lazio'yu doğurmuştu. Bir yıl sonra da erkek çocuk hastalanıp ölmüştü. Bu arada parasız ve aç kalan annesi de doğduğu kasabaya ebeveyninin yanına geri dönmek zorunda kalmıştı. Namuslarının lekelenmemesi için kızını bir erkek gibi giydirerek büyütmüştü. Küçük kız bu rolde o kadar başarılı olmuştu ki kasabada hiç kimse, hatta büyük annesi ve büyük babası dahi şüphelenmemişti. Lazio erkek gibi büyümüş ve 13'ünde aristokratlardan birinin arabacısı olmuştu. İlerleyen senelerde de Fransız ordusuna katılmış ve senelerce kadın olduğu anlaşılmadan askeri birlikte görev almıştı. Sonunda bir subaya aşık olmuş ve ona kadın olduğunu itiraf etmişti. En azından Lazio hikayesini anlatırken böyle anlatmıştı. Seneler süren tutkulu bir ilişkileri olsa da evlenmemişlerdi. Bu ilişki bittiğinde Lazio Hint adalarına gelmiş ve gerçek kimliğini gizleyerek erkek gibi yaşamayı seçmişti. Port Royal gibi bir kasabada bu kadar büyük bir sır uzun süre saklı kalamazdı. Ve nitekim herkes Lazio'nun bir kadın olduğunu öğrenmişti. Zaten meşru korsanlık seferlerinde düşmanı şaşırtmak ve korkutmak için göğüslerini açardı. Ama limanda herkes onu bir erkek olarak kabul eder ve bu konuyu hiç açmazdı. Artık Lazio kahkahalar atıyordu.
Matanzeros'a saldırmak büyük delilik Hunter.
Peki benimle gelecek misin?
Lazio tekrar güldü. Seninle geleceğim ama sadece yapacak daha iyi bir şeyim olmadığı için dedi ve eski masasına gülüşen hayat kadınlarının yanına döndü. Hunter Moore'u bulduğunda neredeyse sabah olmuştu. Hunter geldiğinde Moore iki Hollandalı denizciyle Yellow Scamp isimli bir kumarhanede kağıt oynuyordu. Bir diğer adada Bassa olan Moore koca kafalı dev gibi bir adamdı. İri olmalarına rağmen düzgün göğüsleri ve omuzları vardı. Kağıt oynarken şişkin elleri kocaman kalın kollarına oranla ufacık görünüyordu. Ona neden Moore dendiğini artık herkes unutmuştu. Kendisi anımsatmaya istekli bile olsa Haiti adasında tarım işçiliği yaptığı yıllarda İspanyol bir çiftlik sahibi dilini kesmişti. Port Royal sakinleri arasında Moore'un aslen Afrikalı olduğu ve dev zenci adamların yaşadığı Nil kıyısında bulunan kurak bölgede doğduğu anlatılırdı. Gerçek adı olan Bassa, Gine sahillerinde bulunan ve köle tüccarlarının ara sıra uğradığı bir limanın adı olsa da genel kanı onun buradan geliyor olamayacağı yönündeydi. Bassa limanı yerleri daha soluk tenli ve hastalıklı denebilecek kadar sıska olurlardı. Dilsiz Moore'un işaret dilini kullanıyor olması iri görünüşünün daha da çok dikkat çekmesine neden oluyordu. Kasabaya gelen yabancılar konuşamadığı için onun özürlü olduğunu da düşünürlerdi. Hunter kağıt oyununu izlerken bu iki Hollandalının da öyle düşündüklerini fark etti. Bir sürahi dolusu şarabı da yanına alarak gösteriyi izlemeye koyuldu. Bu Hollandalılar düzgün pantolon ve işlemeli gömlekler giymiş paralı züppelerdi. Sürekli içki içiyorlardı.
Moore içmiyordu, daha doğrusu hiçbir zaman içmezdi. Yine söylentilere göre alkol alınca sapıtıyordu. Sadece bir kez içki içerken görüldüğü ve sarhoşluğu sırasında tam 5 adamı silahsız elleriyle öldürdüğü dilden dile dolaşıyordu. Bu hikayenin gerçekliği tam olarak bilinmese de Moore'un köle olarak çalıştığı çiftlikten kaçmadan önce dilini kesen çiftlik sahibini, karısını ve çiftlik halkının yarısını öldürdüğü doğruydu. Önce Haiti adasının batısındaki limanlara kadar kaçmış, oradan da Port Royal'a gelmişti. Hunter Hollandalıların oyununu dikkatle izliyordu. Korkusuzca bahisleri arttırıp gülüşüyorlardı. Moore önünde ufak bir altın para yığınıyla umursamaz bir şekilde duruyordu. Seri ve bahislerin bu kadar artmasını gerektirmeyecek bir oyun oynuyorlardı. Moore birbirinin aynı olan 3 iskambil kağıdını bulup elini açtı ve kazanarak tüm parayı topladı. Önce bir süreliğine birbirlerine baka kalan Hollandalılar kaybettikleri miktarın farkına varınca farklı farklı dillerde hile diye bağırıştılar. Moore kocaman kafasını hayır anlamında ağır ağır salladı ve tüm parayı cebine indirdi. Hollandalılar bir el daha oynamak için ısrar ettiler ama Moore işaret diliyle oynamak için yeterince paraları kalmadığını belirtti. Durum böyle olunca Hollandalılar olay çıkardı. Bağırıp çağırıyor, Moore'u parmakla tehdit ediyorlardı. Bassa ise sakinliğini koruyordu. Yanına yaklaşan garson çocuğa bir İspanyol altını uzattı. Hollandalılar Moore'un kumarhanede vereceği hasar için peşinen ödeme yaptığını anlamamışlardı. Garson parayı alarak güvenli bir yere gitti. Hollandalılar ayakta duruyorlardı ve sakince oturmaya devam eden Moore'a bağırıp küfürler savuruyorlardı. Moore'un yüz ifadesinde herhangi bir şiddet belirtisi henüz oluşmamıştı. Ama gözleri sağa sola hareket ederek bir Hollandalı'dan diğerine gidip geliyordu. Kavga çıkarmak niyetinde olan Hollandalılar, Moore'a paralarını geri istediklerini anlatan bir hareketle avuçlarını uzattılar. Moore hayır anlamında başını salladı. Bu yanıtın üzerine Hollandalılardan bir tanesi belinden çıkardığı bir hançeri Moore'un suratına birkaç santim mesafede havada sallamaya başladı. Moore hala tepkisizdi. Elleri önündeki masanın üstünde kavuşturmuş kımıldamadan oturuyordu. Diğer Hollandalının silahını çekmeye yeltenmesi sonunda Moore'u harekete geçirdi. Ani bir hamleyle iri siyah eli öne uzandı ve yakaladığı hançeri baş aşağı çevirerek ucunu masaya sapladı. Hançer yaklaşık 7 santim derine saplanmıştı. İkinci Hollandalının midesine sert bir darbe indirdi. Tabancasını düşüren Hollandalı acıdan öne eğildi. Adam nefesi kesilmiş öksürürken Moore'un suratına attığı tekme ile odanın öbür ucuna kadar savruldu. Moore onu etkisiz hale getirdikten sonra tekrar ilk Hollandalı'ya doğru döndü. Hollandalı korkudan açılmış kocaman gözlerle bakarken Moore onu bedeninden kavrayarak havaya kaldırdı ve sokağa fırlattı. Adam havada uçarak baş aşağı çamura gömüldü. Moore sakince içeriye geri döndü ve masaya sapladığı bıçağı çıkartıp beline taktı. Masadan Hunter'a doğru gelerek yanına oturdu. Ancak o anda biraz gevşeyebildi ve hafifçe gülümsedi. ''Yabancılar'' dedi Hunter. Moore sırıtarak evet anlamında başını salladı. İfadesi hemen ciddileşen Moore'un yüzünde neden burada olduğunu soran bir ifade vardı. ''Seni görmeye geldim.'' Moore omuz silkti. ''İki gün sonra yelken açıyoruz.'' Moore dudaklarını büzerek ''Hu'' dedi. ''Bu Fransızca nereye demekti?'' ''Matanseros'' dedi Hunter. Moore iğrenmiş gibi suratını buruşturdu. ''İlgini çekmedi mi?'' Moore pişkin bir şekilde sırıttı ve işaret parmağıyla boğazını kesermiş gibi yaptı. ''Başarılabilir diyorum sana'' dedi Hunter. ''Yükseklik korkun var mı?'' Moore ellerini üst üste getirip tırmanma hareketi yaptı ve ardından hayır anlamında başını salladı. ''Geminin direklerinden bahsetmiyorum'' dedi Hunter. ''Bir uçurumdan bahsediyorum. 100 ya da 150 metrelik bir uçurumdan.'' Moore düşünceli bir ifadeyle alnını kaşıdı. Yamacın yüksekliğini tavana bakarak gözünde canlandırmaya çalışıyordu. Sonunda evet anlamında başını salladı. ''Yapabilir misin?'' Moore tekrar kafa salladı. ''Rüzgarda bile tırmanabilir misin?'' ''İyi, madem öyle bizimle geliyorsun.'' Hunter tam ayağa kalkar gibi hareketlenmişti ki Moore onu eliyle iterek tekrar yerine oturttu. Moore cebindeki altınları şıngırdatarak işaret parmağını Hunter'a doğrulttu. ''Merak etme'' dedi Hunter. ''Göze aldığımız tehlikeye değecek.''
Moore gülümsedi. Hunter masadan kalkarak mekanı terk etti.
Sanson'ı Queen's Arms isimli hanın ikinci katındaki odada yakalamıştı. Hunter kapıya vurdu. İçeriden bir kıkırdama, bir de iç çekme sesi geldi. Hunter kapıyı bir kez daha çaldı. Şaşırtıcı derecede tiz bir sesle "Cehennem ol git buradan!" diye bağırdı. Hunter bir an tereddüt etti ve üçüncü kez kapıya vurdu.
"Lanet olsun, kapıda kim var?" dedi içerideki ses.
"Hunter!"
"Vay canına, içeri gel Hunter!"
Hunter kenarda bekleyerek içeriye girmeden kapıyı ardına kadar açtı. Birkaç saniye bile geçmemişti ki odadan fırlatılan bir lazımlık içindekilerle beraber uçarak önünden geçti. Hunter yumuşak bir kıkırdama sesi duydu.
"Her zamanki gibi dikkatlisin Hunter. Hepimizden daha uzun yaşayacaksın. İçeri gel."
Hunter odaya girdi. İçeride yanan bir mumun aydınlattığı kadarıyla sarışın bir kızın yanında yatakta oturmakta olan Sanson'ı gördü.
"İşimizi böldün genç adam," dedi Sanson. "Umarım geçerli bir nedenin vardır."
"Kesinlikle," dedi Hunter. İki adam birbirine dik bakışlarla süzerken rahatsız edici bir sessizlik vardı. Sanson gür siyah sakallarını kaşıdı.
"Ziyaret sebebini tahmin etmem mi gerekiyor?"
"Hayır," dedi Hunter bakışlarıyla kızı işaret ederek.
"Ah," dedi Sanson kıza döndü.
"Narin şeftali çiçeğim." Parmak uçlarından öptüğü kıza eliyle kapıyı işaret etti. Kız çırılçıplak yataktan kalktı ve hızlıca kıyafetlerini alıp odadan çıktı.
"Ne kadar da şirin bir yaratık," dedi Sanson.
Hunter kapıyı örttü.
"Kız Fransız," dedi Sanson. "En iyi sevgililer Fransız kadınlarından çıkıyor. Aynı fikirde misin?"
"Sevgili kısmını bilemem ama Fransız hayat kadınları cidden en iyileridir." Sanson güldü. İri ve kilolu bir adamdı. Kapkara saçları, ortası bitişik kalın kara kaşları, simsiyah gür sakalı ve koyu bir teni vardı. Ama sesi cüssesine göre şaşırtıcı derecede tiz çıkardı. Özellikle de güldüğünde tizleşirdi.
"Fransız kadınların İngilizlerden üstün olduğuna seni ikna edemez miyim?"
"Sadece hastalık taşıma oranlarında." Sanson içten bir kahkaha attı.
"Hunter dostum, gerçekten de farklı bir mizah anlayışın var. Benimle birlikte bir kadeh şarap içer misin?"
"Zevkle." Sanson başucunda bulunan şarap şişesinden iki kadeh doldurdu. Hunter kadehi alarak şerefe kaldırdı.
"Sağlığına."
Sanson "senin de" diye karşılık verdi ve her ikisi de kadehlerini yudumladılar. Bu sırada her iki adam da diğerinden gözlerini ayırmamıştı. Hunter Sanson'a pek güvenmezdi. Aslında bu Fransız'ı sefere çağırmayı pek istemiyordu. Ama Sanson'un katılımı seferin başarıyla sonuçlanması için gerekliydi. Öte yandan Sanson aşırı gururlu, kibirli ve kendini beğenmiş olmasına rağmen tüm Karayiplerin en acımasız katiliydi. Ne de olsa asırlardır cellatlık yapan Fransız bir aileden geliyordu. Fransızca sessiz anlamını taşıyan adı Sanson'un işini yapış şekliyle fark edilmeden sessiz ve hızlıca ironik bir ahenk içindeydi. Her yerde tanınan ve herkesin korktuğu bir adamdı. Babasının Dieppe'de kraliyet celladı olduğu söylenirdi. Ortada dolaşan bir diğer dedikodu da Sanson'un bir süre Liège şehrinde rahiplik yaptığıydı. Yine bu söylentilere göre yakınlardaki bir manastırın rahibeleriyle gereğinden fazla içli dışlı olduğu öğrenilince ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Ancak Port Royal insanların geçmişine çok önem verilen bir yer sayılmazdı. Sanson burada hançer, tabanca ve en sevdiği silah olan arbalet kullanma ustalığı ile tanınırdı. Sanson tekrar güldü.
"Anlat bakalım genç adam, aklından neler geçiyor?"
"İki gün sonra Matanzeros'a doğru yola çıkıyorum." Sanson artık gülmüyordu.
"Seninle Matanzeros'a gelmemi mi istiyorsun?"
"Evet." Sanson kendine biraz daha şarap doldurdu.
"Oraya gitmek istemiyorum," dedi. "Akıl sağlığı yerinde olan hiçbir adam Matanzeros'a gitmek istemez. Hem sen neden Matanzeros'a gitmek istiyorsun ki?"
Hunter hiçbir şey söylemedi. Sanson düşünceli bir şekilde yorganın altında duran ayaklarına baktı. Düşünürken bir yandan da ayak parmaklarını oynatıyordu.
"Hazine kalyonları yüzünden olmalı," dedi sonunda. "Fırtınada kaybolmuş olan kalyonlar Matanzeros limanında olmalı, öyle mi?"
Hunter omuz silkti.
"Temkinlisin Hunter, çok temkinlisin," dedi Sanson. "Pekala, bu deliler seferine katılmam için nasıl şartları öneriyorsun?"
4 pay alacaksın."
"Sadece 4 pay mı? Amma da cimriymişsin Kaptan Hunter.
Beni sadece 4 paya layık bir adam olarak görmen gerçekten de onur kırıcı.
5 pay dedi Hunter pes etmekte olan bir adam tavrıyla.
5 mi? Gel şuna 8 diyelim olsun bitsin.
Bence 5 diyelim olsun bitsin.
Hunter vakit geçiyor ve ben sabırlı bir adam değilim. 7 pay olsun mu?
6.
Hay aksi şeytan amma da cimrisin.
6 diye tekrar etti Hunter.
7 al bir kadeh daha şarap iç.
Hunter Sanson'a baktı ve bir payın o kadar da önemli olmadığını düşündü. Sanson pazarlıktan karlı çıktığını düşünürse sefer boyunca onu kontrol altında tutması daha kolay olacaktı. Eğer hakkını alamadığını düşünürse de yolculuk boyunca zorluk çıkaracaktı. Peki 7 olsun dedi Hunter.
Akıllık ettim dostum Sanson elini uzattı. Şimdi bana saldırı planlarından bahset.
Sanson tüm planı tek kelime etmeden dinledi ve Hunter anlatmayı bitirdiğinde heyecandan dizini tokatladı.
Doğruymuş dedi. İspanyolların tembel, Fransızların zarif ve İngilizlerin de becerikli olduğu gerçekten de doğruymuş.
İşe yarayacağına inanıyorum dedi Hunter.
En ufak şüphe duymuyorum dedi Sanson.
Hunter odayı terk ettiğinde Port Royal sokakları günün ilk ışıkları ile aydınlanıyordu.